Ayrım 14.
Çoktandır sınıfta kendimi gösteremeyip sessiz sessiz yerimde oturuyordum. Sonunda tarihçi derse kaldırdı. Malazgirt'i anlattım, 10 aldım. Enver Bey de keşke hepiniz aydın gibi olsanız dedi. Yarına geometriden çizilecek şekiller var. Erdal mütalaya gelmedi. 14 Şubat Cumartesi. Bugün beni hem sevindirecek hem de sıkacak iki hadise oldu. Önce müdür bey sınıfa gelip Erdal'la benim iftihar kitabına geçeceğimizi söyledi. İkincisi coğrafyacı bir şeyden ötürü bana kızdı. Ona gidip kabahatim olmadığını anlatacağım. Sözde marşı imtiyazı sınıflı kaynaşmış bir kütleyiz diye ben değiştirmişim. Coğrafyacıya böyle söylemişler. Bunu kimin değiştirdiğini biliyorum ama... Neyse. Öğleden sonra annemle çarşıya çıktık. Bana elbiselik kumaş aldık. Babam da akşam gelirken bana bir dolma kalem almış. Annem kalemi pek beğenmedi. Fakat babam da bu bulduklarımın en iyisi. Avrupa'da kan gövdeyi götürüyor. Artık iyi kalemler gelmiyor dedi. Şimdi yeni kalemimle bu satırları yazarken halime şükrediyorum. Fransa'da çocuklar kedi eti yiyorlarmış. Enver Bey'in söylediğine göre Almanlar zaferden zafere koşuyorlarmış. Radyodan pek geniş bir şey öğrenemedim. 18 Şubat. Nihayet bugün Metin'den bir mektup aldım. Önce çok sevinmiştim ama sonra baktım iki satırcık bir şey. Acaba onların dersleri şimdi bizimkinden ağır mı? Metin mektubuna Mon Vieux diye başlamış. Önce beni niye kocamış bir adam yerine koyduğunu anlamadım. Alay ediyorsun. Sandım. Sonra Madame Irene'ye sordum. Meğer Mon Vieux eski dostlar arasında kullanılan samimi bir tabirmiş. İhtiyacım falan demek değilmiş. Benim eski dostum falan gibi bir şeymiş. Bunun üstüne çok sevindim. Ben burada ne kadar çalışsam nafile. Galatasaray Fransızcası başka oluyor. Fizikçi derse gelmedi. Biz de dışarıda top oynadık. Edebiyatçı beni derse kaldırdı ve çok memnun kalarak benim çalışkan olduğumu söyledi. O sırada Namık bizim de rahat bir evimiz olsa biz de çalışkan olurduk demesin mi? Namık çok değişti. Geçen gün Bahriye Hanım onu yolda sigara içerken görmüş. Namık'ın bu haline çok canım sıkıldı. Üstelik öyle saygısız konuşması üstüne edebiyatçı onu dersten atmasın mı? İnzibat meclisine vereceğini de söyledi. Mütalada Hayri Bey'e giderek Namık'ı affetmelerini söyledim. Onun ailevi durumunun bozuk olduğunu anlatmaya çalıştım. Hayri Bey de bu seferlik senin hatırın için affediyorum dedi. Kardeşim Nurten'le Park sinemasında Harun Reşit'in Gözdesi filmini gördük. Çok muhteşemdi. Fakat her şeye rağmen bugün nedense hayatımdan memnun değilim. 21 Şubat. Vilayetin garajında bisikletimi yaptırdım. Garajda bir ustabaşı var. Babası müdür olan bisikletini bize dayıyor diye söylendi. Çok aksi bir adam. Canım sıkıldı ama belli etmedim. Babama da bir tamirciye götürelim demiştim zaten dinlemedi. Neden bilmem bu son zamanlarda herkes sinirli. Yapılan bisikletime binerek epey gezdim. Uzaktan yine Aysel'i gördüm. Galiba bu sefer o da beni gördü. Bisiklete gidonu tutmadan sürebiliyorum. Annemle babam şimdi Ferda hanımefendileri çaya gittiler. Sabah paltosuz çıkmıştım. Just for Q'o bugün biraz maledim. Boğazım ağrıyor. Fransızca ders aldığım Madame Irene İstanbul'a gitti. Just for Q'o bu hafta Fransızca derslerimiz aksadı. Cesporkio bunun için bundan dolayı demek. Unutmayayım diye tekrarlıyorum. Bugün beni Nail Bey çağırdı. İmtihan kağıtlarını vererek sıraya dizmemi söyledi. Yani Nail Bey'e asistanlık ediyorum. Hemen kendi imtihan kağıdıma baktım tabii 10 almışım. Bir de Nail Bey beni inzibat meclisine vereceğini söylemesin mi? Sözde geçen pazar günü bisikletli ve çekik gözlü biri bir kadına laf atmış. Şaşırdım kaldım. Şaşkınlığımdan ben olmadığımı anladı. Meğer ağzımı arıyormuş. Laf atmak Alaturka bir şeydir bir kere. Bir kızla konuşmak istersem çekinmem ki ben. Ama belki hocalarım bunu da hoş karşılamazlar. Güner teyzesinin kızı ile orada evine gitti diye söz konusu oldu. Galatasaray daha medeniydi. Keşke yine oraya dönsem. Belki gelecek sene. 9 Mart. Bugün İbrahim Bey beni çağırdı ve cebir dersinde böyle dalgın olmamamı söyledi. Demek dalgınlığım belli oluyor. Doğrusu bende bazı değişiklikler var. Ne olduğunu bilemiyorum. Edebiyat dersinde eski Türk Orhon kitabeleri bahsini okuduk. Mektep 20 Mart'ta tatil olacakmış ve biz de ikinci karneleri alacakmışız. 15 Mart. Bugün kardeşimin doğum günüydü. Çiftliğe gittik ve babamın uzaktan tanıdığı olan Osman Bey'in delaletiyle ulu atımızın evini gezdik. Bira fabrikasına da girdik. Bize tatmak için bira verdiler. Hayatımda ilk içkimi de böylece içmiş oldum. İkram olduğu için annem de ses çıkaramadı artık. Aslında bu benim ilk biram değil. Metinlerde bir sefer kaçak içmiştim. 19 Mart. Yarın tatil diye hocalar bol bol vazife veriyorlar. Bugün mütalada ikinci karneleri aldık. Askerlikçe çok kızdım. 7 vermiş. Çok bozuldum. Zaten dersini iyi öğreniyorsun ama askerliği sevmiyorsun deyip duruyordu. Seveyim sevmeyeyim. Mühim olan dersimi bilmek değil mi? Adama bak. Tatilde vazifelerimi yapacağım ve bir de Arsène Lupin'leri okuyacağım. Günlerden ödünç aldım. Almanlar galiba gerilemeye başlamışlar. 21 Mart. Artık tatil. Bir hafta dinleneceğiz fakat ben boş durmuyorum. Geometri vazifelerimi yapıyorum. Gazi Lisesi'nde çok çalışkan talebe var. Onları geçmek biraz zor oluyor. Bir yandan da Hayri Bey'in tavsiyesi üstüne Zavallı Çocuk romanını okudum. Ama asıl Arsène Lupin'leri elimden bırakamıyorum. Belki çocukluk ama bu eserin her tarafı, mevzu, üslubu ve yazarın buluşları çok hoşuma gidiyor. 22 Mart. Bugün bisikletimize binip arkadaşlarla Çankaya'ya gidecektik. Fakat öyle bir kar var ki her taraf bembeyaz. İnsan ister istemez yoksulları düşünüyor. Namık benim yoksulları hiç düşünmediğimi sanıyordur herhalde. Tatil ertesi eski elbiselerimizi falan toplayarak savaşta evsiz barksız kalan Avrupalı çocuklara gönderilmek üzere mektebe teslim edeceğiz. Anneme söyledim. Benim Galatasaray'da giydiğim kazağımı ve Galatasaray üniformamı zaten Erbaa kaza zedelerine vermiştik. 25 Mart. Yarın tatil bitiyor. Bugün de geri kalan derslerimi tamamladım. Hayri Bey yine uzun saçları çok kızıyor. Son günler her tıraşsız gelinin saçını kazıtmaya başlamıştı. Ben de bugün berbere giderek saçlarımı kestirdim. Berberden çıkınca o kabak gibi halimle Aysel ve abisine rastlamayayım mı? Abisi bizim lisede ama son sınıfta takmış. Futbol takımında. Mektebin ırkçılarındanmış sözde. Sert bakışları bende bir çekinme duygusu uyandırıyor. Hemen bir hal hatır sorup ayrılmak istedim fakat İlhan abi... Bizle de buyurun, görüşelim, konuşalım dedi. Aysel meğer kız lisesine gidiyormuş. Şaştım kaldım. Bir taraftan da hoşuma gitti doğrusu. Bravo bu kıza. Akşam evde Salim Efendi'nin çocuklarına rastladığımı söyledim annem de. Bırak şu köylü çocuklarını dedi. Babamsa Salim Efendi'nin bir muhtekir olduğunu söyledi. İnanamadım. Fakat annemle babamın akıllarına bir şey gelir diye çekindim, sesimi çıkarmadım. Ben Sevil gibi şımarık bir kız olmadığı için Aysel'i çok takdir ediyorum doğrusu. Radyodan çok feci şeyler duyuyoruz. Müttefikler Alman şehirlerini bombalayarak taş taş üstünde koymamışlar. Kadın çocuk binlerce insan ölmüş yine. Açlık da varmış. Bizim karne ile yediğimiz ekmeklere de arpa unu karıştırılıyormuş. Şimdi artık hiç un kalmadığı saf arpa unu yiyeceğimiz söyleniyor. Geçen akşam Ferda Hanım efendiler bize oturmaya gelmişlerdi. Annem ona fakat biz at mıyız ki efendim arpa yiyeceğiz çoluk çocuğumuzla diyecek oldu. Ferda Hanım efendinin gözleri sulandı. Zaten yardımseverler cemiyetinde çalışıyormuş. Bugün bize yarım çuval has un göndermiş. 26 Mart. Mektep başladı. Fakat Erdal bugün gelmedi. İstanbul'a gitmişti. Gezmeden kendini alamamış olacak. Gelince ona böyle takılacağım. İbrahim Bey müzakere etti. Dersten çıkınca Namık yanıma gelip biz mazeretsiz mektebe gelmezsek kıyamet kopar ama dedi. Erdal'ı kastediyor tabii. Erdal zaten Namık'la arkadaşlığı kesti. Namık herhalde bunun kızgınlığından olacak. İkide bir laf atıyor böyle. Geçen yıl arabasından inmezmiş halbuki. Bak Namık, seni bir defa kurtardım, bir defa kurtaramam dedim. Hadi oradan bacaksız, sen kim oluyorsun beni kurtaracak, ana kuzusu demesin mi? Dişimi sıktım, yürüdüm gittim. Efendilik bende kaldı. Serkeşliği bırakıp sıkı çalışsa o da sınıfın önde gelenlerinden olabilir. Nedense durmadan geriliyor. Şimdi de kendinden büyüklerle sıkı fıkı olmuş. Aysel'in abisiyle çok sıkı görüşüyor. Boyum daha uzasın diye yarın holün kapısına tutunup sallanacağım. Bunu her sabah tekrarlayacağım. Bu gece iyi çalışamadım. İçimde bir sıkıntı var. 30 Mart. Bugün Erdal da mektebe geldi. Hayri Bey saçlı olanları derse kaldırdı ve her birine birer adet kendi deyimiyle adeti sahih sıfır verdi. Tarihçi gelmedi. Akşamüstü lisemizin ticaret lisesiyle yaptığı maçı 5-1 kazandık. Maçtan sonra İlhan abi Bozkurtlardan Altay Lira diye bir şiir okudu. Kıyamet alkışlandı. Hatta öteki sınıflardan bazı çocuklarla birlikte Namık koşarak onu omuzlarına aldılar. Acaba bir gün evlerine gidip tebrik etsem mi? Fakat nedense kavgacı bir hali var, çekiniyorum. Ayrıca da şiir okuyuşunu pek sevmedim ben. Çok didaktik. Galiba ben his şiirlerini daha çok seviyorum. 1 Nisan. Bugün Fransızcadan 37. özel dersimi aldım. Biz sınıfta Fransızcacılar çok azız. Herkes nedense Almanca'ya yazılıyor. Madame Irine bana Le Petit Chose adlı bir kitap verdi, onu okuyorum. Fakat çok zor anlıyorum ve buna çok üzülüyorum. Kitabı okumaya çalışırken ben nedense Cezmi abiyi hatırlıyorum. Galatasaray'a ne hayallerle girmiştim. Bakalım Gazi Lisesi'ni ne hayallerle bitireceğim. Babam atamızın çok yakın arkadaşlarından ve büyük bir insan olan Tevfik Rüştü Bey ile tanışmış. Cumartesi gecesi bize yemeğe davet etmiş. Annem Ferda hanımefendilerden bazı yemek takımları getirtti. Kardeşim Nurten'le getirdik. 4 Nisan Cumartesi. Yarın arkadaşlarla bir kır gezintisi yapmayı kararlaştırdık. Bu akşam Tevfik Rüştü Bey bize yemeğe geldi. Çok gururlandım. Çok bilgili bir bey. Hatıralarını çok güzel anlatıyor. Ben de onu büyük bir dikkatle dinliyorum. Fakat Nurten masada su bardağını devirdiği için annem çok mahcup oldu. Bir de saat 10'a doğru sarhoş olarak Ziya Bey çıkıp gelmesin mi? Babam da nerede bulur böyle Alaturka yaşları bilmem. Ben bu gece rakı denen nesneye düşman oldum. Ziya Bey'in yakışıksız halleri yüzünden tabii. Herkes gittikten sonra annemle babam arasında büyük bir kavga oldu. 5 Nisan Pazar. Şimdiye kadar hiç gizli kapaklı bir şeyim yoktu ve gizlenecek hislerim de yoktu. Fakat madem ki bu defter benim sır arkadaşım, ben de gizli hislerimi buraya yazmaktan çekinmeyeceğim. Bunları yazarken ellerim terliyor, titriyorum. Nereden başlasam bilmem. Beni çok ciddi ve çalışkan bilen ailem, hocalarım şu satırları okusalar kim bilir nasıl şaşırırlar ve ben ne hallere düşerim. Aslında ben bir kızla erkek arasındaki arkadaşlar çok tabii karşılarım ve buna taraftarım. Fakat bugün üstünde isim koyamadığım veya isim koymaktan kaçındığım bir hal var. Sabahleyin 8:30'da mektepte toplanarak arkadaşlarla Gazi çiftliğine gittik. Hava çok güzeldi. Biz 8 bisikletliydik. Günler çok neşeliydi. Benim akşamki durumlardan ötürü önce pek keyfim yoktu. Fakat yola koyulduktan sonra her şeyi unutmuştum. Necdet'in annesi çok güzel bir dolma yapmıştı. Bana annem akşamdan kalan ve Ferda hanımefendinin gönderdiği undan yapılmış börekten vermişti. Çiftlikte biraz gezdikten sonra Söğüt Özü'ne giderek yemeğimizi orada çimenlerin üstünde yedik. 8 kişi tam 3 şişede bira içmiştik. Biraları Yılmaz getirmişti. Birayı içince beni biraz tutar gibi oldu. Ziya Bey'i gözümün önüne getirerek hakkımın hepsini içmedim. İleride kız lisesinden bir grupta başlarında öğretmenleri olduğu halde bahar bayramı yapmaya gelmişlerdi. Biz önceleri onlarla hiç ilgilenmiyorduk. Kendi aramızda top birdir bir oynayarak eğleniyorduk. Fakat Güner biraz çakır keyif olmuş. Böyle yaban ayıları gibi kızlara uzaktan bakmak biz Atatürk çocuklarına yakışmaz, uygar olmalıyız deyip duruyordu. Nejat bir kızı seviyormuş, onu anlattı. Yılmaz da biraz açık saçık konuşuyor. Evet, ben bu hususlarda geniş ve ileri fikirliyimdir. Fakat her şey terbiye dahilinde olmak şartıyla. Bu konuşmalardan biraz canım sıkıldığı için çocuklar ben bisikletimle az dolaşacağım deyip yanlarından uzaklaştım. Ben yatılıyken daha ne şakalar duydum böyle. Ama orada çocuklar daha kibar oluyorlar galiba. Bir yandan da içime bir yalnızlık çökmüştü. Neyse, ben daha ağaçların oradan toprak yola çıktım çıkmadım karşıdan elinde paketlerle Aysel'in geldiğini görmeyeyim mi? O da beni görünce yıldırımla vurulmuşa döndü. Kıpkırmızı kesildi. Üstüne çiçekli basmadan bir rob giymişti. Bilmem neden çok güzelleşmişti. Kekeleyerek, Rabia öğretmen otobüste paketlerini bırakmış, beni onlara almaya göndermişti de falan demeye başladı. İşte o anda içimde bir şeyler oldu. Gizli gizli uyuyan bir yaraya parmak basılmıştı da o yara birden kanamaya başlamıştı sanki. Ben İstanbullarda Galatasaraylar'da okumuş bir çocuk olayım da bu hallere düşeyim ha. Aysel gözlerimden her şeyi anlamış olacak ki hemen kaçıp gitmek istedi. Bense çoktan bisikletimden inmiş, onu kolundan tutmuştum. Bunu nasıl yapabildim bilmiyorum. Onu çoktan beri sevdiğimi nasıl bilebilirdim? Ben kolunu tutunca Aysel çok utandı. Gitmek istedi fakat gidemedi. Anlamamış gibi yaptı. ''Bir şey mi oldu?'' dedi. ''Evet, galiba'' dedim. Usulca güldüm, o da usulca güldü. ''İlk okulda kelebek olduğun günü hatırlıyor musun?'' dedim. ''Siz de arı olmuştunuz'' dedi. ''Ben yine arıyım işte'' dedim. ''Erkek bir arı.'' ''Çok manidar'' dedi. ''Evet, öyle'' dedim. Biz böyle konuşurken o ürkek ürkek etrafına bakınıyordu. ''Rabia öğretmen beni merak eder, gitmeliyim'' dedi. Bütün aklımı kullanıp bir Atatürk kızı olarak hiç yakışmıyor sana bu ürkek haller dedim. Şaşırıp kaldı. Anlayamadım dedi. Biz Cumhuriyet çocukları medeni olmalıyız değil mi ya? Annelerimiz babalarımız gibi kaç göç içinde mi yaşayacağız? Bizi Galatasaray'da çok medeni yetiştirdilerdi. Böyle dedim. Biraz da atıyorum tabii. Haklısınız. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Fakat öğretmenlerimiz çok serttirler. Böyle şeyleri hoş görmezler. Nedense içimi birden öfke sardı. Artık bu öğretmenlere de kızmaya başlamıştım doğrusu. Hem medeni olun derler hem de nefes aldırmazlar. Onları da bizim gibi düşünmeye ve hareket etmeye zorlamalıyız. Böyle masumane konuşmak bizim en tabii hakkımız diye adeta bağırdım. Bu öfkeli halim onun da hoşuna gitti galiba. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok ama size söylemesi kolay geliyor. Okumak için neler çektim. Daha fazlası elimden gelmez. Bir eğri halim görülse okulumdan olurum sonunda, dedi. O anda dünyalar benim oldu. Demek ki istediği yolda azimle ilerlemek için her güçlüğe göğüs gelmişti. Benim seveceğim kız da ancak böyle bir kız olabilirdi. Mücadelemiz bu kadarla kalmamalı, dedim. Mücadelemiz mi? Siz niye katıyorsunuz kendinizi? Siz benim gibi değilsiniz. Memur çocuğusunuz siz. Aileniz açık fikirli. Hem siz erkeksiniz. Siz beni anlayamazsınız. Beni ancak Ali anlar. Demesin mi? Benimden vurulmuşa döndüm. Ali de kim oluyormuş? Demek onu bana tercih ediyorsun diye adeta sayıklıyordum, çok üzülmüştüm. Hislerimi anlamış gibi anlattı. Ali bizim sınıftaydı ama belki unutmuşsunuzdur çünkü o bir köylü çocuğuydu. Köyünden okula hep merkeple gelirdi. Ali'yi biliyordum tabii. Fakat o fırça saçlı kaba saba olanla neden böyle ilgilendiğini anlayamıyordum doğrusu. Ya demek öyle diye neredeyse nefes gibi bir ses çıktı ağzımdan. Aramızda bir şey olduğunu sanmayın. Onu burada bir iki kere gördüm. Hem çalışıyor hem okuyordu. Doğrusu çok takdir ettim deyince artık dayanamadım. Ben de yatılıdayken ailemden uzakta neler çektim. Üstelik hep sınıf birincisi, ikincisi oluyorum ve Erdal'ın da en yakın arkadaşıyım diye kükredim. Siz hep bizleri küçük görürdünüz. İlkokulda da sonra Galatasaray'a giderken de dünyalarımız hep ayrı oldu. Dünyalarımızın büsbütün ayrıldığını sizi bir gün sinemada görünce büsbütün anlamıştım, dedi. Demek sinemada o da beni görmüştü fakat hiç belli etmemişti. Sözleri acı da olsa içim yine sevinçle titredi. Aynı zamanda da onu yenmek için elime bir fırsat geçmiş olduğundan hemen atıldım. Demek sinemada belli etmeden bana baktınız. Böyle kaçamak bakışlar medeni bir kıza yakışmaz. İnsan eski bir arkadaşını görünce rahatlıkla yaklaşıp elini sıkmalı. Sesimdeki alaycı ifadeyi sezmiş olacak ki cevap vermeden öfkeyle koşup uzaklaşmak istedi. Onun bu öfkeli hali de çok hoşuma gitmişti. Aysel, dedim. Bu güzel tesadüf böyle acı sözlerle bitmemeli. Elinizi uzatın, dost olalım ve yine görüşelim, dedim. Karşılık vermemesinden cesaret alarak da istemesen bile ben seni yine göreceğim. Abin beni evinize davet etmişti, buna da bir diyeceğin olamaz ya, diye ilave ettim. Senle benle konuşmayı Galatasaray'da öğrenmiş olmalısınız diye öyle bir tatlı güldü ki içime ferahlık doldu. Tabii yakın arkadaşlar aralarında sizli bizli konuşmazlar diye manidar bir söz sarf ettim. Bunun üstüne o da biz yakın arkadaş mıyız deyince somurtmuş gibi yaparak iyi peki sen Ali ile yakın arkadaş ol. Hoş onunla bile rahat konuşamazsın ya sen, korkarsın. Bizim cahil kızlar hep korkak olurlar zaten, dedim. Biz de böyle erkek erkeğe dans edip gezeriz artık. Bu anda beni şaşırtan bir şey oldu. Ben onun yeniden kızacağını sanırken Aysel bana doğru bir adım attı. Sütlü kahverengi gözleri parıldayarak. Yok yok, ben korkmam. Sizler de korkmayın. Babalarımız gibi yalnız kalmayacaksınız. Sizi yalnız koymayacağız. Korkmayın, dedi. Aslında ne demek istediğini anlamama fırsat kalmadan koşarak uzaklaştı. Çevik koşuyordu. Avrupa'yı bir genç kız gibiydi. Saçlarını da çok güzel bir şekilde omuzlarına bırakmıştı. Arkadaşlarımın yanına döndüğümde bendeki değişikliği anlamalarından çok korkmuştum. Neyse ki bir şey anlamadılar. Fakat ben biliyorum ki Aysel ilerideki kızlar grubunun içindedir ve elimde olmayarak göz ucuyla hep onların arasında yeşilli beyazlı sarılı bir robu kolluyordum. Şimdi ise o benekli kahverengi gözleri hiç gözümün önünden gitmiyor. Bilhassa son sözleri kulaklarımdan silinmiyor. Ruh bilimi kitabı buldum. Orada yalnızlık bahsini okudum. Şimdi düşünüyorum da Aysel'in son sözleri onun çok akıllı bir kız olduğunu ortaya koyuyor. Acaba Erdal'ı bütün bunlardan bahsetsem mi? Hayır olmaz. Sonra aşık olduğum anlar. Artık bu duygularım üstüne Aysel'lere gitmeye de cesaretim yok. Yarın kız lisesinin önüne gitsem mi? Hayır. Bu bana hiç yakışmaz. Bir de hocalarımın kulağına giderse ne yaparım? Bu gece kendimi hem çok bahtiyar hem de çok bedbaht hissediyorum. 10 Nisan. Hayri Bey bugün beni de 19 Mayıs'a girmem için yazdı. Akşam babama söylediğim zaman babam, ben seni sokturmam, yorulur terlersin, derslerinden de olursun. Nail Bey'e de Hayri Bey'e de söyler hallederim, dedi. Ben bu sefer nedense 19 Mayıs'a katılmayı çok istiyorum. Provalarda Aysel'i de görürüm diye ümit ediyorum. Fakat babama söz anlatmak mümkün değil. Bir yandan da kendini Güner'in babası gibi saylav zannediyor bu babam. Nahi Bey'le uzaktan akraba olduğuna güvenip sözde bana torpil yaptıracak. Çok gücüme gidiyor. 18'ine bir girsem ben yapacağımı bilirim. Ne kadar değiştim. Eskiden annem için, babam için kötü bir şey düşünsem içim içimi yerdi. Şimdi sadece Aysel'i düşünüyorum. Allah'tan derslerim iyi de vaziyeti idare ediyorum. Derdim yetmiyormuş gibi bir de bugün bizim Bodur askerlikçiyle kavga ettik. Önce bana herkesin ortasında hayvan oğlu hayvan diye bağırdı. Ama sonra koca yüzbaşı öyle bir tarziye verdi ki görülecek şeydi. Kavga bahçede nişan alma taliminde bana tüfeği öyle korkak Fransızlar gibi tutma, şöyle yiğit Almanlar gibi tut demesinden çıktı. İnadımı o yiğit Almanlar galip gelecek mi bakalım deyivermişim. Tabii galip gelecek, hayvan oğlu hayvan demesin mi? Fransız askerlerini küfrettiğiniz gibi babama da küfredemezsiniz efendim. Babam her şeyden önce ölmez atamızın yanı başında çarpışmış ve bu vatanı düşmanlardan kurtarmıştır dedim. Tabii çok bozuldu. Arkadaşlar da donup kaldılar. Herkes işin sonunun nereye varacağını merak ederken tüfeği attığım gibi sizi müdür beye şikayet edeceğim efendim dedim. Bodur yüzbaşının o zaman eli ayağı titremeye başladı. Ne yapacağını bilemiyordu. Doğrusu ben bir Türk subayının bu hale düştüğünü görmektense ölsem daha iyiydi. O sırada Güner ileri atıldı ve askerlikçi, "Lütfen arkadaşımıza tarziye veriniz efendim, yoksa çok üzücü durumlar olabilir," dedi. Askerlikçi biraz hıkmık etti, sonra baktı ki olacak gibi değil, Güner'in babası saylav olduğu için durum kötüye gidecek. O zaman Bodur boyu ile önüme geldi ve "Oğlum Aydın, sen yanlış anladın. Ben onu demek istemedim. Sen benim çok çalışkan bir talebemsin. Ben hiç senin babana dil uzatır mıyım? Affedersin ama uzatmam," dedi. Bu sefer de ben çok fena oldum. Affetsen bir türlü, affetmesen bir türlü. Neyse, bundan sonra bizim askerlikçi öyle her önüne gelene küfredemez artık. Olsa olsa ancak aslarına. Vatanını kurtarmak için çırpınan şu kibar ve kültürlü Fransızlardan da ne isterler bilmem. Doğrusu ben Fransızları severim. Galatasaray'daki bir hocamız bize hep "Fransızlar çok kültürlü ve hayatı seven bir millettir," derdi. Anlaşılan ben de kültürü ve hayatı sevdiğim için Fransızları seviyorum. Fakat herkes Almanları tuttuğu için tabii sesimi çıkaramıyorum. Galiba büyüklerimiz artık Almanları tutmuyorlarmış. 17 Mayıs. Hislerimi ve hatıralarımı yazdığım bu defteri ihmal etmeye başladım. Bir yandan 19 Mayıs, bir yandan dersler. Erdal 19 Mayıs'a katıldığı için annem benim de katılmam hususunda babamı kandırdı. Sık sık provalara gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Dün harp okulunun provalarını seyrettik. Pek güzeldi. Bugün de bizim genel provalar vardı. Fakat kızlar arasında Aysel'i göremiyorum. Zaten babasının onun böyle şortlu falan olarak bayrama girmesine izin vereceğini hiç ümit etmiyordum. O da sonunda yenildi işte. Jimnastik hareketlerine katılsaydı gözüm de daha büyüyecekti. 20 Mayıs. Bugün tatil, yorgunluk çıkarıyoruz. Tören muhteşemdi. Milli şefin ve diğer büyüklerimizin önündeki resmi geçitten sonra hepimiz yeşil sahada sırayla yerlerimizi aldık. Kız okullarla erkek okullar bir arada ve siyah beyaz formalarımız içinde bayramımızı ölmez atımıza layık bir şekilde geçirdik. Fakat Aysel'e karşı içimde hafif bir kırgınlık var nedense. Bugün Metin'den bir mektup aldım. Mektupta çok güzel Fransızca sözler olduğu için buraya bir kısmını geçiriyorum. Şöyle yazıyor: V2 ismindeki bu bombayı duymuşsundur. Çok dehşet bir şeymiş. Tam 10 bin insanı birden öldürürmüş. Biz Rusların sonu geldi diye düşünüyorduk. Tevekkeli, bunlar 9 canlı olurlarmış. Bütün Avrupa'da ölen ölene. Babam Londra'dan yeni geldi.